Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Allah nasip ederse En'am suresinin 151 ve devamı olan ayetleri anlamaya çalışacağız. Bu ayetlerde bir kısım yasaklar anlatılıyor. Şimdi asıl konu Allah-u Teala'nın koyduğu yasakları bir takım sağa sola çekip çekmeme meselesidir. Yani insanlar mutlaka kendilerine bir şey hareket sahası açmaya çalışıyorlar. Allah'ın emirlerini tamam ama diyerek biraz sağa sola uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu çok yaygın bir davranış maalesef. Mesela şöyle giriş olarak bakıyorsunuz ki Allah-u Teala A'raf suresinin 3. ayetinde diyor ki اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size indirilen neyse ona uyun. Ona uyun. Rabbimizden indirilen nedir? Kur'an-ı Kerim. Başkası var mı? وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Rabbinizden indirilenin dışında evliyaya uymayın. Evliya ne demek? Yani tamam, geleneksel manada evliya ol. Bu adam çok şey, dindar bir insan, çok iyi bir insan. Tamam, bu kişi çok iyi olabilir. Gerçekten her yönüyle çok iyi bir insan olabilir. Ama sen ona uymayacaksın ki. Onun da uyduğu kitaba uyacaksın. Ha, o sana örnek olur. Sen ona uymayacaksın sözünün anlamı şu, o şahıs hata edebilir. Çok dikkatli ol. Onun hatası ya konuyu anlamamasından kaynaklanabilir ya da başka şeyden kaynaklanabilir. Dolayısıyla Allah'ın yoluna girdiğimiz zaman son derece dikkatli olmamız lazım. Yani uyacağımız tek şey Allah'ın kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'de hepiniz biliyorsunuz, Allah'a ve Resulüne itaat emirleri vardır. Allah'ın bize ne istediğini kimden öğrenebiliriz? Resul'den değil mi? Elçiden öğrenebiliriz. Bugün öğreneceğimiz elçi kimdir? Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Ondan öğrenebilmek için bir Türk Arapça Kur'an'dan bir şey öğrenebilir mi? Çok iyi Arapça biliyorsa öğrenir. Ama onun güzel bir meali olması lazım. Oradan öğrenmeli ve araya başka şeyler sokuşturmamamız lazım. Ama bakıyorsunuz ki bugün mesela her dersimizde gördüğünüz gibi bugün de göreceksiniz. İslam alemi hakikaten İslam alemi demek mümkün değil. Mecazen İslam alemi demek mümkün. Niye hakikaten demek mümkün değil? Bakıyorsunuz ki Kur'an tamamen devre dışı bırakılmış. İşte bugün biz burada En'am suresinin 151. ayetini anlamaya çalışırken Kur'an-ı Kerim'in önceki kitapları tasdik konusu üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen tüm nebilere kitap ve hikmet verdiğini bildirmiştir. Onların kitapları arasında herhangi bir ayrım yapma yetkimiz yoktur. Ve Kur'an-ı Kerim'in önceki kitapları tasdik etmesi, oradaki bilgileri onaylaması son derece önemlidir. Ona da her defasında yer vermeye çalışıyoruz. Şimdi ben şöyle hızlıca bu ayetleri okuyayım. Arkasından arkadaşlarımız konuyu anlatacaklar inşallah. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم. De ki gelin, Rabbinizin size neyi haram kıldı, ben sıralayayım size. Rabbinizin size neyi haram kıldığını sıralayalım. Sıralayayım. Ella tüşriku bihi şeyen, hiçbir şeyi ona ortak koşmayacaksınız. Ne demek? Hiçbir şeyi onun yerine koymayacaksınız. Herhangi bir yerde onun emri yasağı oldu mu her şey bitecek. O ne demişse o. Ama demeyeceksiniz. Ve bil valideyni ihsana, anneye babaya da iyilikte bulunacaksınız. Bakın, anneye babaya itaat değil. Bize hep itaat diye öğretirler. Hayır. İtaat edilecek tek makam Allah-u Teala'dır. İtaat demek gönülden, içten, isteyerek boyun eğmek demektir. Sadece Allah'a itaat edilir. Ondan dolayı da bize bu Allah'ın emridir diye gelenlerin gerçekten Allah'ın emri olup olmadığını da kontrol etmemiz gerekir. Yani her Müslümanın çok ciddi manada sorgulayıcı olması lazım. Anaya babaya itaat yok. Anaya babaya ihsan var, iyilik var. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاكِ. Evladınızı da açlık korkusundan öldürmeyin. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّهُمْ. Sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Yani rızkı, sizin rızkınızı veren onun rızkınızı vermez. Rızkını vermez mi? وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشِ. Cinsel suçların, yani Allah-u Teala'nın fuhuş diye nitelendirdiği ilişkilere yaklaşmayın. Kadın kadına, erkek erkeğe ya da kadınla erkek arasında olan ya da daha başka şekillerde oluyorsa bunlardan hiçbirine yaklaşmayın. Bakın, bunları yapmayın demiyor, yaklaşmayın diyor. Arada mesafe bırakın. Çünkü belli bir noktada siz kendinize hakim olamayabilirsiniz. Yaklaşmayın. مَا ذَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Bunun açık olanına da, gizli olanına da yaklaşmayın. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir cana haklı bir sebep olmadı, bir canı haklı bir sebep olmadan öldürmeyin. Haklı sebep nedir? Haklı sebep savaştır ve adam öldürmedir. Başka bir haklı sebep yok. Yani kısas karşılığı, kısasa kısas ya da savaş sırasında. Çünkü adam seni öldürmeye gelmiş. Sen buyur beyefendi, nereden vurmak istersin diyecek halin yok ya. Onun dışında tabii maalesef yani saymakla bitmez. Şimdi Malezya'da bir İslamofobi toplantısı varmış değil mi? Öyle söyleniyor yani. Cumhurbaşkanı da gidecekmiş. Bugün haberlerde duydum. Yarın mı, öbürsü gün mü? Yarın. Ya bugün bu batılıları şey yapıyorlar, kınıyorlar, ayıplıyorlar. Ya nesini ayıplıyorsunuz? Önce siz bir Müslüman olun da ondan sonra onları ayıplamaya yüzünüz olsun. Önce bir Müslüman olun. Ya sen tutuyorsun, ben bir şeyde ayetleri bağlamından koparıyorsun, müşrikleri nerede bulursan öldür, oh ne güzel. Ya sen olsan orada, şimdi diyelim birisi Avrupa'da doğmuş, büyümüş. Bir Hristiyan anne babanın çocuğu ya da bir ateist, fark etmez. Belki onun orada doğup büyümesi, onun için eksi puan da, sen Mekke'de ya da Türkiye'de şurada burada dindar bir ailenin çocuğusun, senin için artı puan mı olacak? Yani onun ne şeyi var? Kardeşim, senin görevin, o Allah'ın kulu, Allah'ın dinini ona götürmek, hele bir götür bakalım. Yok efendim, müşrikler öldürülür. Nereden çıkarıyorsun? Ama bütün mezhepler bunu kabul ediyor. Ayetlere yanlış anlamlar vererek. Birisi dine giriyor, dinden çıkıyor, öldüreceğim diyor. Allah Allah, ya nasıl öldürüyorsun? Hani bu dinde başkanın hiçbir şekli yok? İşte yani Allah'ın yerine başka şeyler konarak bir din oluşturulmuş. Yani bugün siz o adamların yerinde olsanız, yani siz bu Türkiye'de doğmuş olsanız da bir şey ifade etmiyor ki. Doğru dini bilen kaç kişi var? Allah'ın kitabını ne hale getirmişler, mealini ne hale getirmişler? Şimdi Batılıların İslamofobi konusunda haksız olduğunu kim söyleyebilir? Mezheplerin şeyini, görüşlerini okuduğunuz zaman kendinizi bir gayrimüslimin yerine koyun bakalım. Din bu ise ben yokum dersiniz. Peki orada gidip şimdi toplantı yapacaklar, ne konuşacaklar? Takip edin. Hiçbir şey konuşamazlar. Sadece siyasi birkaç kelime, ondan sonra geri döner gelirler. Ya çünkü mesela Endonezya'da mıydı, Malezya'da mıydı toplantı? Hangisinde? Malezya, bakın. Malezya'da Şafii mezhebi hakimdir. Şafii mezhebinde kasten namazını kılmayan adam öldürülür ya. Hadi buyurun. Ya bu ne? Allah aşkına bu ne? Dolayısıyla şeyin ne diyor Allah-u Teala? Allah'ın haklı bir sebep saymadığı bir şekilde bir adamı öldüremezsin. Adamın dini ne olursa olsun sana ne? Bak can diyor burada. Sadece nefs, can. Can taşıyor, bitti. Onun can güvenliği olmak zorunda. Tabi savaş meselesi ayrı. Adam seni öldürürken kendini korumak için mecbur kalmışsın. O da meşru müdafaa denir. Orada da bir takım hukuki şeyler işletilir tabi. Eğer ispatlanabilirse. Ama haklı sebep olmadan kimse öldürülemez. Haklı denen iki tane sebep vardır. Birisi savaştır ki savaştan bir kısmı terör suçudur, birisi normal bildiğimiz savaştır. Diğeri de işte kısas olayı, o kadar. Kasten adamı öldürmeye karşılık. O da kasıt yoksa gene öldürülmez. Tazminatla şey yapar. Bir de zaten yargı hukuku yani her şeye rağmen bugün bizim yargı hukukumuzun batılılarla kıyaslanması mümkün değil. Yani yanlışlar yok mu? Var. Çok büyük yanlışlar var ama ne kadar yanlış olursa olsun batı yargı hukukunun ele alınır tarafı yoktur. Türkiye bir an önce, bir saniye, bir salise önce bu batıdan gelen kanunlardan kurtulmak zorundadır. Şimdi tamam, bizimkini tenkit ediyoruz ama onun hiç iler tutar tarafı yok. Onda şey yapmamız lazım. Hiç iler tutar tarafı yoktur. Ama sadece insanlar, gayrimüslimlerle ilişkiler kısmı çok kötüdür. Ama o yargı hukuku, o diğer iç düzenle ilgili kısımlar, evet çok ciddi yanlışlar olmasına rağmen, çok ciddi kötülükler olmasına rağmen batıyla kıyaslanmayacak kadar iyidir. Evet. ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ İşte Allah bunu size görev olarak yükler. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Belki de aklınızı kullanırsınız. وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي اَحْسَنْ Yetim malına da en güzel yöntem dışında bir şekilde yaklaşma. Yani onun lehine olabilecek en güzel şekilde yaklaşırsanız başka, yoksa yaklaşmayın. Hatta yebluğa eşütte, güçlü kuvvetli bir hale gelinceye kadar. Zaten rüştünü ispatladığı zaman malını ona teslim etmeniz ve orada da gerekli hukuki işlemleri yapmanız icap eder. Ve evful keyle vel mizane bil kıst. Ölçüyü ve tartıyı tam dengeli olarak yapın. Tam yapın yani. Böyle kimseye haksızlık yapılmasın. La nükellifu nefsen illa usaha. Hiç kimseyi gücünün üstünde bir şeyle de sorumlu tutmayız. Ha, bazı insanlar da tam yapacağım diye vesveseye girer. Yapabileceğin kadarıyla sorumlusun. Daha fazlasından değil. Ve izâ kultum fe'adilû. Konuştuğunuz zaman da mutlaka yani herkesin hakkını gözeterek konuşun. Velev kâne dâ kurba. Aleyhinde konuştuğunuz sizin en yakınınız olsa bile. Ya şimdi ben böyle söylersem şu, hayır. Doğruları söyleyin. Zarar görecekse görsün. Ve bi ahdillahi evfu, Allah'ın size yüklemiş olduğu bütün görevleri sürekli ve tam yerine getirir. Zalikum vasaikum bihi leallekum tezekkerun. İşte bu Allah'ın size yüklediği görevdir. Belki bilgilerinizi kullanırsınız. Bunlara uyduğunuz zaman nasıl rahat edeceğinizi, huzur bulacağınızı düşünebilirsin. Ve enne hâze sırâti müstakîmen fettebi'ûhû. İşte bu benim dosdoğru yolumdur diyor Allah-u Teala. Siz o yola girin. Ve lâ tettebi'û sübül. Başka yollara girmeyin. Ve sadece Allah'ın gösterdiği yol. Muhammed Aleyhisselam da dahil hepimizin girmesi gereken yol orasıdır. O da Allah'ın Resulü olarak bize örnek olacaktır. Olmuştur da. Bu tabii ki. Bu ayrı bir şey. Tabii kitap ve hikmet meselesi de yani Kur'an-ı Kerim ve Kur'an'dan üretilen doğru çözümler de hikmettir. O konuda burada sık sık anlatıyoruz. Tekrar ona girmeyeyim. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ Siz Allah'ın yolundan başka bir yola girerseniz sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırır. Allah'ın koyduğu, Allah ne diyorsa onu yapacaksınız. ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ İşte bunlar Allah'ın size yüklediği görevlerdir. Belki kendinizi yanlışlardan korursunuz. Şimdi en başta bir Rab kelimesi geçti. Rab. Rab ne demek? Mesela bizde Rab denir, Allah denir, Mevla denir, Tanrı denir. Kelimeler arasındaki farklar fazla bilinmez. Rab kelimesi çok önemli bir kelimedir. O konuda evet Hişam'ı bir dinleyelim.
Teşekkürler.
Hişam kendisi Arap'tır ama Türkçeyi artık öğrendi. Şimdi Türk vatandaşı oldu. Ve bizim Fransızca sistemimizin de yöneticisidir. Yani Fransızlar bunun Fransızcasından hiçbir şikayette bulunmuyorlar. Memnun oluyorlar. Evet.
Rab kelimesi çok anlaşılan bir kelime değil. Yani ben bugün meallere baktım.
Ben işte ilk defa Türkçe konuşuyorum. Rab Arapça konuşuyordu. Bunu da tebrik etmek lazım.
Ben bugün meallere baktım. Hep olduğu gibi bırakıyorlar. Mesela Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi diye çeviriyorlar. Rab ne demek? Yani normal bir insanı sorsak diyecek Rab demek Allah'tır demek. Tamam. Allah Rab'tır ama Rab ne demek?
Peki Allah şüphesiz Rab'tır da her Rab Allah mıdır?
Değil.
Değildir. Ha. Bak, Allah Rab'tır ama her Rab Allah değildir. Mesela Türkçe'de Rabbül Mal diye bir kelime vardır. Bileniniz var mı? Rabbül Mal. Karşılığını biliyor musunuz? Ben duydum şimdi ağzımdan çıkanı ben duydum. Siz duymuyor musunuz? Bah, sermayedara Rabbül Mal denir. Yani bizim İslam hukukunda sermaye sahibine Rabbül Mal denir. Mesela bir ortakta diyelim ki ortaklıkta siz sermaye koyuyorsunuz. Biri de iş yapıyor. Bir ortaklık yapıyorsunuz. Sermaye koyana Rabbül Mal denir. Evet, devam et.
Rab kelimesi çok önemli bir kelime. Çünkü Kur'an'da çok fazla kullanılıyor. Mesela Kur'an'da 978 defa geçiyor.
978.
Evet. Hep isim sıyasında kullanılıyor. İsim olarak kullanılıyor Kur'an'da. Mesela bir ayette Allahu Teala El-Emran suresinde 51. ayette diyor: İnna Allah Rabbi ve Rabbukum fa'budu. Allah benim Rabbimdir, sizin Rabbinizdir de ona kulluk edin.
İsa Aleyhisselam'ın aslında bu.
Ha.
İsa Aleyhisselam söylüyor.
Mesela Bakara suresinde 149. ayette de Kur'an ile ilgili Allah diyor: "Ve innehu lel hakku min rabbik." Bu kesin olarak Rabbinden gelen bir haktır. Kur'an. Rab ne demek? Bugün sözlüklere bakacak olursak en eski sözlüklerden biri Makayisul Lugha. İbn Faris yazmış o sözlüğü. Şöyle söylüyor bu Rab kelimesini. Rabbu uç anlamında geliyor. İslahu şey, bir şeyi, herhangi bir şeyi düzeltmek. Ve mulkuhu, o şeye sahip olmak. Ve kıyamu aleyh, o şeyi yönetmek. Yani bir şeyi, herhangi bir şeyi düzeltmek, o şeye sahip olmak ve o şeyi yönetmek. Bir arada uç anlam sahibi olan bir kelime. Rab. Rab kelimesi hem Allah için kullanılır hem insanlar için de kullanabilir. Ama Allah için kullanıldığı zaman bu uç anlam bir arada geliyor.
Üçü de geçerli.
Ha.
Evet.
Yani Allah...
Bir de ben bu arada bir de söyleyeyim. Mesela Türkçemizdeki terbiye kelimesi de Rab kelimesinin, Rab kökündendir. Evet.
Mesela Arapçada bir babaya veliyül emr veya rabbul emr deriz yani. Emrin sahibidir. Rabbul emr.
Yetkili kişi manasında rabbul emr. Emrin Rabbi yani. İşin Rabbi denebiliyor Arap dilinde.
Evet. Evet. Dedik Rab kelimesinin ilk anlamı bir şeyi düzeltmek. Allah Araf suresinde 56. ayetinde şöyle diyor: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِيَا. Düzeni kulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah yeryüzü bir düzene soktu. O şeyden sonra bozgunculuk yapmayın diyor. وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا. Allah'a korkarak ve umarak da dua edin. اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. İkinci anlam bir şeye sahip olmak. O da Allah'ın evet, sıfatlarında.
Yani şey yaparsanız Allah burada size destek verir, sizi şey yapı geliştirir manasına.
Evet. Mesela Fatiha suresinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Nedir Rabbul Alemin? Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Genelde anlam veriliyor. Bizim Süleymaniye of Meali şöyle: her şeyi mükemmel yapan Allah'tır. O alemlerin Rabbidir, sahibidir. Bu Rabbul Alemin nedir sorusu bir gün Firavun sordu Musa'ya, Musa Aleyhisselam'a. Rabbul Alemin nedir?
O da kim?
Şuara suresinde 23. ayette Firavun alemlerin Rabbi de nedir dedi. Kim bu Rabbul Alemin? Musa Aleyhisselam şöyle cevap verdi: قال رب السماوات والارض وما بينهما. Musa, o göklerin ve yerin ve her ikisi arasındaki bulunan her şeyin Rabbidir. Yani sahibidir. İn kuntum muqinin. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir.
O zaman Rab buradaki bulunanların hepsinde Rabbi değil mi?
Tabii.
Yani hiçbiriniz sahipsiz değilsiniz ona göre.
Yani
bu çok ciddi bir olay. Ben sahipsizim falan demeyin. Hiçbiriniz sahipsiz değilsiniz. Yeter ki Rabbinize karşı yanlış yapmayın. Evet.
Evet. Allah sadece Müslümanların Rabbi de değil, kafirlerin de Rabbidir yani. Alimlerin Rabbidir.
Tabii kafir, herkesin Rabbi.
Bu uç anlam bir ayette de bulabiliyoruz. Yunus suresinde 31. ayette Allahu Teala diyor: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ. De ki sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ. Ya da o kulakların ve gözlerin sahibi kimdir? Sahibi kimdir? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتُ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor? Feseyekulun Allah. Allah diyecekler. Fakul efela tettekun. De ki, o halde Allah'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? Rabbul alemin demek, alemlerin sahibi demek. Yani Allah Teala her şeyin sahibidir ve her şeyin üzerine yönetim sahibidir. Her şeyi yöneten, her şeyi sahip olan Allah. Araf suresinde de 54. ayette anlaşılabiliyor bu anlam. İnne rabbakumullahu allazi halakas semavati vel ard. Rabbiniz Allah. Gökleri ve yeri 6 günde fi sittet eyyam 6 günde yaratan thumme istawa alel arş ve sonra otoritesini kurandır. Yuhşi leylen nehara geceyi onu durmadan kovalayan gündüze bürüyüp örter. Yuhşi leylen nehara yatlubuhu hasisen ve şemse vel kamara vel nucuma musakharatin bi emri. Güneş, ay ve yıldızlar onun yönetimine boyun eğmiştir. Ela lehul halku vel emr. Yaratılış da yönetim de ona aittir. Yaratılış ve yönetim. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.
Yaratan da Allah'tır, yöneten de.
Ha, demek kısaca Rab kelimesinden ne anlaşılıyor? Allah hem yaratan, hem yöneten, hem yaşatan. Kısaca bunu söylemek istedim yani.
İyi, sağ ol. Yani şimdi demek ki bu bir de şu var. Her insan yaptığı gözlemlerle Allah'ın kendi Rabbi olduğunu çok kesin olarak kavrar. Yani çocukluktan itibaren işte çocuklarınıza bakın, size sorular sorarlar, Allah'la ilgili sorular sorarlar. Öyle sorular sorarlar ki siz cevap vermekte aciz kalırsınız. Sonra buluğa erme zamanında daha sormazlar çünkü artık kesin bir kanaate sahip olurlar. Benim sahibim Allah'tır. Kendisinin sahipsiz olmadığını iyice kavrar. Onun için hiç kimsenin Allah'ın varlığı ve birliği konusunda en küçük şüphesi yoktur. Ama benim işte şüphem var falan filan diye söyleyenler öyle değil. O başka maksatlarla o kelimeleri kullanıyorlar. Peki şimdi sağ ol, teşekkür ederiz. Güzel bir şekilde ortaya koydun. Demek ki şunu buradan tekrar edeyim. Hiçbirimiz sahipsiz değiliz. Allahü Teala hepimizin sahibidir. O zaman benim arkam zayıf, benim arkam güçsüz, etrafında kimse yok, benim kimsem yok kelimeleri hiçbirimizin aklının köşesinden bile geçmemeli. Allahü Teala her yerde var, her zaman var ve bütün güç ve kuvvet ondadır. Bizleri elbette birçok imtihanlardan geçirecektir. İmtihanlardan geçmeden sınıf geçmek isteyen talebeler gibi olmayalım yani. Tabii ki şey yapılacak. Ama arkamız zayıf, yanımızda kimse yok, ben yalnızım, kimsesizim demeyelim. Sadece Allah'a karşı görevimizi tam yaptığımız zaman tam güvenir. Yanlış işler yapmaz. Kendimizi yanlışlardan korursak o bizim sağlığımız açısından da çok önemli olur. Huzurumuz açısından da, mutluluğumuz açısından da. Hiç kimseye şeyimiz olmaz, eyvallahımız olmaz. Kimseye karşı büyüklük taslamayız. O ayrı bir şey de. Yani kimsenin karşısında da küçülmeyiz. Çünkü tüm varlıkların sahibi benim de sahibimdir. O kadar. Ben sahipsiz değilim.
Onurlu insan olmak.
Tabii, onurlu bir insan. Evet, şimdi de Kırgızca sitemizin yöneticisi olan ve aynı zamanda Rusça sitede de çok videoları olan arkadaşımız Rüstem Vasipov'u dinliyoruz. O da konunun genel bir özetini yapacak. Ve Tevrat'la İncil'de var mı?
Var.
Ha, onlarla karşılaştırma yapacak hemen.
Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz. Evet, hocamızın ilk başta okuduğu En'am suresinin 153, 150, 151, 152 ve 153. ayetleri tekrarlayarak içinden o emir ve yasakları size kısaca özetleyeceğim. Rabbimiz bu ayetlerde hafızaları tazelemek için yine okuyalım. Şöyle buyuruyor. De ki, Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını anlatayım. Kime diyor Allah-u Teala? Elçisine diyor. Ve sonra sıralıyor. Bir, hiçbir şeyi Allah ile bir tutmayın diyor Allah. Sonra ana baba iyilikten geri durmayın. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onların ve sizin rızkınızı veren Allah'tır. Fuhuşun açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Haklı sebeple olursa başka. Hocamız burada sebeplerini de anlattı genişçe. İşte bunlar Allah'ın size yüklediği görevlerdir. Belki aklınızı kullanırsınız. Ve dikkat ederseniz şimdi okuduğumda 3 ayetin arkasında da sonunda da bunları Allah Teala tekrar ediyor. Yani neyi? Belki aklınızı kullanırsınız. Demek aklımıza hitap ederek bizi düşünmeye teşvik ediyor bu konuda. Sonra 152. ayette rüş çağına ulaşıncaya kadar yetimin malına yaklaşmayın. Onun iyiliğine olan bir yolla olursa başka. Ölçeyi ve tartıyı hakka uygun yapın diyor. Tabi bu konuda da bir sürü ayet vardır. Ayrıca Mutaffifin suresinde de başında bu konuyla anlatılıyor. Yani ölçü ve tartıyı hakka uygun tartmayı Allah Teala orada bize tavsiye ediyor. Tartmayanların da cezasını ve neyi göreceğini orada Allah anlatıyor bize.
Ben burada kısa bir
evet,
yapayım da. Buyurun. Şimdi bu Rüstem Hoca'nın söylediği doğru, yalnız şu var. Evet, kendisi Ağızka Türklerindendir. Bu Ağızka Türklerin Türkçesi çok iyi ama bazı kelimelerin kullanımı bazı yerlerde farklılık şey yapıyor. Tavsiye kelimesi Türkçe'de, bizim kullandığımız Türkçe'de yaparsan iyi olur, yapmayabilirsin de manasına gelir. Halbuki Arapça'da ve işte Rüstem Hoca'nın kullandığı şeyde tavsiye görev yüklemek demektir. Olmazsa olmaz manasına gelir. Yani Arap dilinde öyledir. Yani bu yanlış anlamı olmasın diye. Tamam, şimdi devam tamam, et. Evet.
Yakınınızda olsa bir kimseyi gücünden fazlasıyla yükümlü tutmaz Allah Teala. La yukellifu Allahu nefsen illa vus'aha. Sonra yakınınızda olsa söz söylediğinizde adaletli olun diyor. Yani güzel bir şeylerdir. Bunları Allah tavsiye dediğimiz Arapça kelime olduğu için ama normalde bir emirdir. Ve bunları yapmamız bizim için faydalıdır.
Zorunlu.
Zorunlu. Evet, faydasını da görürüz inşallah cennette.
Faydalı elbette. Yok, dünyada da görürsün. Yani, dünyada ama da yapmamız tabii zorunlu.
Evet. Allah'a verdiğiniz sözü tam olarak yerine getirin. İşte Allah sizden bir de bunları istemiştir ki belki bilginizi kullanırsınız. Tekrar aynı şey. Ve son ayet, işte bu benim dosdoğru yolumdur. Allah'ın gösterdiği bize dosdoğru yol, Kur'an-ı Kerim'in buradaki anlatılan bir yoludur. Ondan sonra onu takip edin, başka yolları takip etmeyin. Yoksa o takip sizi benim yolumdan ayırır. Nice insanlar var ki şeytanın adımlarını takip ederek doğru yoldan sapmıştır. İşte Allah Teala da bizi burada uyarıyor. Bunlar da Allah'ın sizden istedikleridir. Belki ondan çekinerek kendinizi korursunuz diyor. İşte bunların özeti de şu. Allah'a ortak koşmamamızı Allah bize emrediyor. Koşmayacağız. Allah'ı bir bileceğiz. Ona inanacağız, güveneceğiz ve yalnız ona ibadet edeceğimizi Allah bize burada bildiriyor. Ana babaya iyilik, yoksullar yoksulluktan çocukları öldürmeme şeyini emrediyor. Fuhuşa yaklaşmayın, zinanın her türlü şekline yaklaşmayın diyor. Sebepsiz yere insan öldürmeyin diyor. Sebepleri de açıklanmış. Bunun haricinde hiçbir şekilde öldürmek olmaz. Yetimin malını yemeyin diyor. Tartıda insanları kandırmayın, adaletli olun. Verdiğiniz sözleri yerine getirin ve daima Allah'ın yolunda olun. Şimdi bu buradaki sıralanan bu ayetlerdeki sıralanan bu ölçüler, emirler her bir Müslümanın bir yapması zorunlu olan emirlerdir. Şimdi bunlar sadece bu ayette mi toplanmıştır? Hayır. Bir takım ayetler vardır ki onlar farklı sürelerde toplanmıştır. Ve mesela hepimizin cuma hutbesinde duyduğumuz اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ اِلَى اَخِرِ الْآيَةِ Bu ayeti hepimiz duyduk. Orada da Allah Teala bir takım emirleri sıralıyor. Bunları da yaparsak tabii ki bizim için çok iyi olur, zorunlu olduğu için. Şimdi gelelim, biz bu konuyu, bu ayetleri 10 emirle bağladık. Şimdi Müslümanlara söylenen, Kur'an'da anlatılan ve zorunlu yapılması gereken emirlerden bahsettik. Az çok bunlardır. Önemli olanlar bunlardır. Tabii namaz kılma da var içinde, oruç tutma da var, diğerleri de var. Diğer onlar başka başka ayetlerde toplanmıştır. Şimdi de İsrail oğullarına Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bir takım emirler vardır. Onlar da Bakara suresinin 83, 84 ve 85. ayetlerinde toplanmıştır. Ben kısaca aynen bu şekilde ayetleri okuyayım, sonra da özetini veririm. 1. Bir gün İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kul olmayacaksınız. Ananıza, babanıza, yakınlarınıza, yetimlere ve çaresizlere iyi davranacaksınız. İnsanlarla güzel konuşacak, namazı düzgün ve sürekli kılacak ve zekatı vereceksiniz diye emrettik.
Bakın namaz, bak yani bak şirk bir kere birinci günah. Evet. Onu biraz sonra Tevrat'ta da göreceğiz. Evet. Namaz bakın. Yani Adem Aleyhisselam'dan beri günde 5 kere kılınan aynı ibadettir. İsrailoğullarından da zaten İsrailoğullarından alınan söz Hristiyanlardan alınan sözdür. Neden? Çünkü biliyorsunuz Tevrat Hristiyanların da sorumlu olduğu kitaptır. Evet, devam edin.
Şimdi dikkat ederseniz en başta iki çok önemli bir emir vardır. Allah'a şirk koşmayın ve ana babaya iyilik edin. Bunlar bütün ilahi kitaplarda aynı zikrediliyor. Hiç farkı yok. Devamlı. Diye söz almıştık. Allah öyle bir söz aldı. Kimden? İsrail oğullarından. Sonra pek azı dışında hepsi yan çizerek sözlerinden döndüler. Diğer ki ayet. Bir gün sizden yine birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz. Kendinizden olanları yurdunuzdan çıkarmayacaksınız diye söz aldık. Bunu kabul etmiştiniz. Siz de buna şahitsiniz. Sonraki ayet. Artık siz öyle bir haldesiniz ki birbirinizi öldürüyor. Bakın şimdi bunlardan eğer bu emirlerden insanlar vazgeçerse, uymasalar bu emirlere, zorunlu emirlere ne oluyor? Sonraki de Allah sıralıyor. Birbirinizi öldürüyor. İçinizden bir takımı yurtlarından çıkarıyor. Onlara yapılan kötülük ve düşmanlığa destek veriyorsunuz. Yani bütün kötülükler başına geldi insanların. Esir düştükleri haberi gelince de fidye verip kurtarıyorsunuz. Onları sürgün etmek zaten size haramdır. Şimdi siz o kitabı, Tevrat'ı bir bölümüne inanıyor, bir bölümünü görmezlikten mi geliyorsunuz? Sorusu. İçinizden bunu yapanın hak ettiği nedir acaba? Şu hayatta rezil olmaktan başkası ne? İşte bunlardan el çeken, bu emirleri yapmayan kişilerin çekeceği bu dünyada budur. Böylelerine kıyamet gününde en şiddetli azap verilir. Yaptığınız hiçbir şey Allah'ın dikkatinden çıkmaz. Şimdi burada biraz karışık, onları toparladım. 10 tane İsrail oğullarına verilen emirler Kur'an-ı Kerim'de şunlardır. Allah'tan başkasına kul olmayacaksınız. Ana babaya iyilik yapacaksınız. akrabaya iyilik yapacaksınız, yetimlere iyilik yapacaksınız, çaresizlere iyilik yapacaksınız, insanlarla iyi geçineceksiniz, iyi söz söyleyeceksiniz, iyi davranışta bulunacaksınız.
Çaresize yaparken, insanlarla iyi geçinirken Müslüman, yani Yahudi olup olmama meselesi yok.
Evet.
Bizde de olduğu gibi yani. Herkese iyi davranmak lazım.
Evet.
Sömürme falan yok. Evet.
Sonra namaz kılacaksınız. Bakın Yahudilikte bu da var. Zekatı vereceksiniz. Demek ki bu iki ibadet orada da vardı. Ki bizim gelenekte ne deniliyor? Resulullah'a namaz nerede? Miraç'ta verilmiştir. Hani Miraç'ta verilmişse burada nereden çıktı? Demek ki vardı namaz.
Ya zaten Mekkeliler 5 vakit namaz kılıyorlardı. İbrahim Aleyhisselam oğlunu ve eşini orada bıraktıktan sonra Rabbena li yuqimus salah, ya Rabbi burada namazlarını tam kılsınlar diye. Yani namaz her yerde vardı. Orada Mekke'de de vardı, Medine'de de vardı. Onun için Allah o namazı kılın diye emretti. Diyorlar ki namazın tarifi var mı? Tamam, yok değil elbette ama bu matematiksel olan şeyleri söylediğime bin pişman oluyorum. Çünkü çok iyi bilirsiniz ki insanların en az anladığı şey matematiktir. O değil ama Adem Aleyhisselam'dan beri var. O namazı kıl dedi mi bitti. Evet.
Hocam kısaca da burada söylemek yeridir herhalde. Bu namazla ilgili. Şimdi kısa bir çalışma yapıyorum. Rusça yapıyorum. Şimdi bütün Mekki ayetleri topladım. Namazla ilgili. Hepsi namaz Mekke'de olduğu için, o Mekki ayetleri olduğu için hepsinde namazdan bahsediliyor. Yani eğer Mekki ayetlerinde namazdan bahsediliyorsa yani mümkün değil Miraç'ta verilmesin.
Zaten Miraç'ta olması imkansız. Allah-u Teala evet. Orada ne diyor? Estağfirullah, İsra suresinin başında Sübhanellezi esra bi abdihi leyle minel mescidil aksa. Bir gece kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. Niye götürdü? لِنُرِيَهُ مِنْ اَيَاتِنَا. Bir takım ayetleri ona gösterelim diye. Yoksa ona bir takım görevleri yükleyelim değil. Maalesef her şeyi bozdukları için. Yani namaz sanki Mekke'de bilinmiyormuş da. Yani hakikaten inanılır gibi değil yani. Evet.
9. emir, birbirinizin kanınızı dökmeyin, dökmeyeceksiniz. Sonraki, kendinizden olanları yurdunuzdan çıkarmayacaksınız. Bunlar İsrail oğullarına Kur'an-ı Kerim'de Allah tarafından zikredilen bir takım emirlerdir. Tabii bunlar dışında yok mu? Elbette vardır. Bunlar ortak mıdır? Elbette ortaktır. Hepsi ortaktır. Fakat bir fark vardır, onu da size Tevrat'tan aldığım, yani Eski Ahit'ten aldığım 10 emirden okuyacağım. Orada da 10 emir diye öyle bir şey yoktur. Ama emirler çoktur. Fakat içinden şu yasaların 20. bölümünde 1 ve 17. pasajlar arasındaki zikredilen 10 emiri çıkardım. Şimdi onları okumayacağım. Direkt özetlediğim onları çıkardığım emirleri okuyacağım. 1. Allah'tan başka ilahların olmayacak deniliyor.
Evet, bak dikkat edin. Birinci, bir numara bizde en büyük günah nedir? Şirk. Yahudi ve Hristiyanlarda da öyledir. En büyük günahları şirktir. Ve hepsi bunu kabul eder. Size burada defalarca anlattım ama bir daha anlatmakta fayda var yeri geldiği için. İşte Katolik Kilisesi'ne gittiğimizde o Başbakan Jean-Louis Pierre Turan'ın odasında 3 saat kadar konuştuk. Dedi ki sen bize müşrik diyorsun dedi. Biz müşrik değiliz. Çünkü o benim konuşmalarımı falan tespit etmişler, ona bildirmişler. Ben o Hristiyanlarla konuştuğum zaman diyor, mesela ilk görüştüğüm zaman şöyle dedim Katoliklere. Ya siz Allah'a da baba diyorsunuz, işte papa diyorsunuz, papaya da papa diyorsunuz. O gökteki babanız, bu yerdeki babanız, bu şirk değildir de nedir deyince hiç ağızlarını açamıyorlardı yani. Sen bize müşrik diyorsun. Biz müşrik değiliz. Çok kutsal üçlü birlik. Vay be, birlik üçe bir dediğin zaman şirk müşrik olmuyorsun öyle mi? Ben de güldüm, adam devam ettiremedi, hemen konuyu değiştirdi. Evet, bak birinci emir bu. Bunu hepsi de kabul eder. İslam'da da neydi? Birinci emir neydi? Allah'a ortak koşmayacaksınız. Allah'a ortak koyan, yani Allah'ı ikinci sıraya koymayacaksınız. Birinci sırada olacak.
Şimdi hocam ben özetinden başladım da bir başını böyle 1-2-3 ayeti okuyayım daha güzel anlaşılsın diye. Şimdi şöyle başlıyor. Tanrı Musa ile konuşurken şöyle dedi. Seni Mısır'dan köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın, Rabbin benim dedi. Benden başka Tanrın olmayacak. Kendine yukarıda, gökyüzünde, aşağıda, yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Bu şirkle ilgili. Sonra Allah'ın ismini boş yere anmayacaksın. Şimdi Kur'an'da da var ya, boş yere Allah'ın adını anarak yemin etmeyin. Vesaire yerlerde kullanmayın deniliyor ya. Bu da onunla ilgili herhalde.
Yani siz burada yemin ederek karşı tarafı Allah'ın adını kullanarak insanları aldatma meselesi. Evet.
Sonra dördüncü, cuma ertesi günü hiçbir iş yapmayacaksınız. Cuma yasağı.
Cumartesi yasağı.
Cuma ertesi yasağı.
Yaptıkları şeye evet. Ceza olmak üzere. Sonra evet. Şeyde İsa Aleyhisselam'la birlikte o yasak kaldırıldı ama Yahudiler İsa Aleyhisselam'a inanmadıkları için hala devam ettiriyorlar. Evet.
Babana ve anana hürmet edeceksiniz. Adam öldürmeyeceksiniz, zina etmeyeceksiniz, çalmayacaksınız, yalan şahitliği yapmayacaksınız, komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksiniz. Böyle bir emirler Allah Musa ile konuşurken ona emretmiştir. Şimdi bunları çıkardık. Bunların içinde şimdi benzer nedir? Benzerlikler şunlardır. Kısaca Kur'an'da geçen bize verilen emirlerle, İsrailoğullarına verilen emirlerle, Kur'an-ı Kerim'deki olan ayetlerde benzer olanlar şunlar. Allah'tan başka Tanrı'ya tapmayacaksın, ana babaya iyilik edeceksin, birbirinizin kanını dökmeyeceksin. Bunlar aynıdır. Buradaki emirlerden de benzerleri, Allah'tan başkasına inanmayacaksın, tapmayacaksın. Fakat bir de ana baba. Sonra adam öldürmeyeceksin, bir de zina etmeyeceksin. Diğerleri farklıdır. Ama Kur'an'da yok mudur? Çalmayacaksın, zina etmeyeceksin, yalan şahitlik yapmayacaksın. Hepsi
aynı
var.
Şey hepsinde
hepsi var. Var. Fakat bir şeyde, bölümde böyle sıralanmış, başka bölümde de diğer emirler sıralanmıştır.
Tabii, orada tek fark cumartesi yasağı değil mi?
Odur.
Tek fark odur. Evet.
Odur. O da Kur'an-ı Kerim'de kaldırıldığı için artık İsa şeyde, Aleyhisselam için.
Yani İsa Aleyhisselam tarafından kaldırıldı. Evet.
Hocam bir de ben bu ayetleri topladım. Şimdi tevhid inancı ile putperestlik, şirkin yasaklanması ile ilgili bir sürü ayetler çıkardım. Burada tamam. Söylenmesine herhalde gerek yok. İsteyen şey yapar.
Yok şey yapabilirsin. Yani özetleyebilirsin tevhid, konuşmalarını.
Tevhid inancı ile ilgili Bakara 163, Enam 19 ve 102, İsra 23. Hatta İsra 23 ve 39. ayetlerde de bir sürü emir geçmektedir. Ortak emirler. Yani Yahudi olsun, Hristiyan olsun, Müslüman olsun hepsi aynıdır. Putperestliğin, şirkin yasaklanmasıyla ilgili Nisa 36, 116, 171, Enam 151, Araf 191, 195 arasındaki ayetler, Yunus 18, Nahl 20. Allah'ın adının boş yere ağza alınması ve onunla o adı kullanarak yalan yere yemin edilmemesi Kur'an'da yasaklanmıştır. Bakara 224, Maide 89 ve Nahl 91. Cuma ertesi yasağı sadece İsrailoğullarına ait olduğu için Nahl 124'te geçiyor. Ana babaya hürmet 83 ve Bakara 83, İsra 23. İnsan öldürmeyle ilgili Bakara 84, Nisa 29.
Hürmet, yani ihsan, iyilik yapmak, evet, diyelim. Hürmet kelimesi, evet, yanlış anlaşılabilir.
Nisa 29, Maide 32. Hırsızlık yapmayla ilgili yasaklanması Maide 38, Mumtehine 12. Zina etmeme ve zinaya yaklaşmama hususunda da Nur suresi 30-31 ve İsra 32'de. Komşuya karşı yalan şahitlikte bulunmama, komşunun malına, mülküne tamah etmeme konusunda da Bakara 83, Nisa 36 ve Furkan 72. ayetlerde toplanmıştır. Evet hocam, kısaca söyleyeceklerim.
Evet, şimdi burada şey yaptım. Mesela bu Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'ın kendilerine yüklediği görevin bir kısmını yapmadıkları için Allah onları birbirlerine düşman etmiş, hiç birbirlerini sevmeyecek hale getirmiştir. Mesela Maide suresinin 14. ayetinde diyor ki Allah-u Teala, işte biz Hristiyanız diyenlerden de söz aldık ama onlara bildirilen şeylerin bir kısmını unuttular. Biz de aralarında kıyamet gününe kadar devam edecek bir düşmanlık koyduk diyor. Aynı şeyi Hristiyanlar için, Yahudiler için de söylüyor Maide suresinin 64. ayetinde. Şimdi her iki grup için de Cenab-ı Hak şunu diyor. Bir tanesi işte yine Maide 64. ayette. Biz işte istersen sen o Maide bir bakarsın. Dur ben söyleyeyim de sen yerini bulursun. Şu anda ayet numarası hemen burada ama birkaç ayet var. Ve le yezidenne ketiren minhum ma unzile ileyke min rabbike tuğyanen ve kufra. 64'te var. Bir de ondan önce var. Şimdi numarası tam yapmadım. 64'te Yahudiler için. Ondan öncekisi Yahudi ve Hristiyanlar için. Şimdi sana indirilmiş olan bu kitap diyor, onlardan çoğunun taşkınlığını ve kafirliğini artıracaktır diyor. Yani bunların hepsi aynı değildir tabii. Yahudi ve Hristiyanların bir grubu vardır ki Allah'ın ayetlerini duydukları zaman çok derece heyecanlanır, gözleri yaşarır ve ya Rabbi ben buna inandım derler. Bu da yine aynı surede var. Ama şeylerin kaçıncı ayet? Beyda Semiyo Ma'unca 83. ayetinde var Maide'nin. Şimdi o şey de ben bu tabi Rüstem Hoca diğer şeylerden bahsedince Kur'an-ı Kerim ile Tevrat, İncil, bunların her birisinin ortak noktalarını insanlara gösterme mecburiyetimiz var. Zaten ortak olmayan noktalar az önce şey yaptı işte. Bir tek cumartesi yasağı var şeyde. Tevrat'ta. O da onlara yaptıkları yanlışların cezası olmak üzere ki İsa Aleyhisselam'la kaldırılmıştır. Bazı yiyeceklerin haram kılınması var. O da İsa Aleyhisselam'la kaldırılmıştır. Şimdi ben orada onlara bana aynen şunu da söylemişti Katolik Kilisesi'nin başbakanı. Yani bizim büyükelçi bana geldi, dedi ki o zaman hocam dedi bak sen dedi başbakanla bir görüşmem var dedi. Bu şahıs her ne kadar Katolik dünyasında ikinci sırada gibi gözükse de resmi sıralamada gerçekte birinci sıradadır ve papadan çok daha etkilidir, aman dikkatli ol dedi. Şimdi bu şahsın bana ilk söylediği şey şudur. Siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz. Bakın, demek ki onların taşkınlıklarını artıran neymiş? Allah'ın kitabıymış. Ben de tabii 3 saatlik konuşmanın sonunda şöyle dedim. Sizin diyaloğunuz, diyalog dediğiniz şey akşam gelin işte bir çay içelim, lak lak ederiz falan filan. Öyle diyalog olmaz. Var mısınız dedim, gelin. Hatta bir yazı da verdim. Sitede vardır o yazı. Şeyle beraber Tübingen Katolik Fakültesi dekanı da imzalamıştı onun altını. Var mısınız dedim, gelin. Kur'an-ı Kerim'i koyalım, Tevrat'ı koyalım, İncil'i koyalım. İşte ne kadar ilahi kitap varsa yeryüzünde koyalım. Hakem'de tabiat kanunları olsun. Buyurun dedim, gelin. Ortak noktada buluşalım. Tamam, yapacağız edeceğiz dedi. Hale olacak tabii, o adam öldü. Ama herhangi bir şey olması da mümkün değil. Şimdi sonuca gelelim. Tekrar başa geldiğimiz gibi, hatta gene onlarla yaptığım bir konuşma, beni din ve hürriyet konusunda bir konuşma yapmak üzere çağırmışlardı Almanya'ya. Fransız ve Alman İşbirliği Teşkilatı'nın ortak toplantısıydı. Onu şöyle söyleyeyim. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur. Özeti şu. Peki o zaman asıl problem ne? Allah hayatınızda kaçıncı sırada? Siz buna bakın. Hayatınızda Allah birinci sıradaysa o ne diyorsa onu yaparsınız. Ama Allah hayatınızda ikinci sıradaysa, birinci sıraya koyduğunuzun kulu kölesi olur, kendinizi de hür zannedersiniz. İşte asıl hürriyet yalnız Allah'ın kulu kölesi olmaktır. İşte bütün emirlerin başında o var. Siz zaten isteseniz de istemeseniz de Allah'ın kulusunuz. Sizi yaratan o, yaşatan o, her şeyi veren o, her şeyiniz ona borçlusunuz. Başınız sıkıştığı zaman ona yalvarıyorsunuz. Hani bugünlerde şeyde, medyada dolaşıyor işte, mesela Celal Şengör şey yapılır. Yani kendisinin Allah'a inanmadığını falan söyler. Bu şey harekatında Barış Pınar'ıydı değil mi? Son harekat. Barış Pınar harekatında telefonda bana şunu söyledi. Hocam, sen Müslüman bir adamsın. Dua et de Allah Barış Pınarı harekatında ordumuza zafer nasip eylesin. Yanında da eşi var. Dedim, bak Celal Bey, ben senin Allah'a inanmadığına asla inanmıyorum dedim. Hocam sağ ol, çok teşekkür ederim. Ben bunu büyük bir iltifat sayıyorum dedi. Annem de öyle derdi dedi. Şimdi Ali Kırca ile yaptığımız bir şeyde de dinleyenleriniz olmuştur. Benzer diyaloglar olmuştu. Konuşmanın sonunda Ali Kırca ona şu soruyu sormuştu. Celal Bey, ya bırakalım bunları, sen deprem profesörüsün. İstanbul'da deprem ne zaman olacak diye sorduğunda hatırlayanız mı ne demişti? Allah bilir. Hani sen Allah'a inanmadığını söylüyordu. Dolayısıyla bakın, burada tekrar ediyorum. Kendimizi Allah'la aldatmayalım. Hemen ben Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyorum. Allah benim kalbimi bilir. 28 Şubat'ta yani belki bazıları rahatsız olabilir diye söylemiyorum da, yani çok tepe adamlarla sürekli görüşürdüm. Onların talepleriyle, ben kendimden talep değil. Onlardan bir tanesi bana şunu söyledi. Ki hepiniz tanırsınız, dine karşı tavırıyla tanınır. Ya dedi, Allah benim kalbimi biliyor. İşte bizim aileden işte şöyle bir cami yapan falan filan. Ya dedim, bak falanca adam, tabii ismini söylemeyeyim. Hepiniz tanıdığı kişilerden olduğu için. Ya bak dedim, kafir olmak için zaten kalbinde imanın olması lazım. İman olmasa neyi örteceksin dedim. Dolayısıyla kendimize de dikkat edelim. Allah benim kalbimi biliyor. Benim kalbimde Allah'a iman. Olacak tabii. Olmasa kafir olamazsın ki. Onun için dikkat edelim bakın. Soralım kendimize. Allah hayatımızda kaçıncı sırada? İşte o Tübingen'deki Fransız Alman İşbirliği Teşkilatı'nda konuştuğum gibi, internette bu konuşmaları bulursunuz. Allah hayatınızda birinci sıradaysa dünyanın en güçlü insanı sizsiniz. En mutlu insan da siz olursunuz. Hiçbir şey umurunuzda olmaz. İşte İslam'ın da gayet güzel bir şekilde anlattığı gibi ben sahipsiz değilim kardeşim, benim Rabbim var. Bitti. Ama Allah'ı ikinci sıraya koydun mu sadece başın sıkıştığı zaman Allah dersen olmaz. Allah ne diyorsa o. Tam teslim olabiliyorsak Müslümanız. Efendim ben işte falan üniversiteyi bitirdim, işte ben bir şu tefsir profesörüyüm, hadis profesörüyüm, fıkıh profesörüyüm. Ne olursan ol. Müslüman olmak başka bir şey. Olabilirsin. Dünyanın en büyük alimi olabilirsin. Ne olacak? Ne olacak yani? Bugün zaten bir Google Hazretleri çıktı ki herkesi yener ilimde. İstediğin her şeyi soruyorsun ona. Şimdi kendimize soralım. Allah bizim hayatımızda kaçıncı sırada? Birinci sırada diyorsak tamam. Yani Allah ne diyorsa o diyorsak, onun dışında her şeyi ikinci sıraya bırakıyorsak tamam. Aksi takdirde efendim mesela bugün kendine Müslüman diyenler önce kitap, sonra sünnet, sonra icma, sonra kıyas. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Önce kitap, sonra kitap, sonra kitap, sonra kitap. Sonra kadar kitap. O kitap nasıl gösteriyorsa o. Bunu böyle diyenler aslında kitabı devre dışı bırakacaklar da baştan ben kitaba inanmıyorum dese olur mu? Herkes kafirdir. İşte o İslam aleminin bugünkü hale gelmesinin sebebi o. İnşallah hepimiz kendimize bunu şey yapalım, soralım sık sık, benim hayatımda Allah kaçıncı sırada? Allahü Teala kendisine tam teslim olan kullarından eylesin.